Ayrım 11.
Akşamki toplantı için biraz hazırlanmalı diye düşündü. Başta ne anlatsam yutacaklarını sanmıştım ama aralarında cin gibi kediler var. Hatta şu kısmet bile çok kısa zamanda bayağı gelişti. Üstelik meraklı ve küstah kerata. Kediler arasındaki saygınlığımı koruyabilmek için sorulara hazır olmalıyım. Balıkçılar Çarşısı'nda yapılacak toplantıda dinleyicilere yeni geliştirdiği bir düşünceyi anlatmaya karar verdi. Bir ülkede insanlar ne kadar tok, rahat ve özgürlerse, hayvanlar o kadar bağımlı, tutsak ve doğal kimliklerinden uzak oluyorlar. Nina'yı, Gece'yi, Arthur'u, bu ülkeye gelmeden önce dolaştığı yerlerde tanıdığı, hepsi piret asmalı, hepsi kutu mamalarıyla beslenen çoğu ameliyatlı kedileri düşündü. Oysa memleket denen bu ülkedekiler ne kadar farklı, ne kadar özgür, bağımsız ve doğal, kedi özüne ne kadar yakın. Ve ne kadar ilkel, ne kadar geri. Onları hem seviyor hem küçümsüyordu. Çoğu kendi başına buyruk, özgür yaşayan, insanlarla ilişkilerinde onlar sahipleri bile olsalar çok daha bağımsız davranan bu kedilerin doğallığını, kedi olmalarını beğeniyor, öte yandan bu doğal kedi kimliğini ilkel ve çağ dışı buluyordu. Özgürlüklerini ve yeteneklerini kendilerini aşmak için kullanamıyorlar. Oysa doğallıklarını ve özgürlüklerini koruyarak çok daha gelişkin bir kimlik edinebilirler. Kendi düşüncelerinden kendisi de kuşkuya düştü. Gerçekten olanaklı mı bu acaba? Kediler kedi kalarak aşabilirler mi kendilerini? Evdeki insan konuşmalarını izlerken çok eskiden, trilyonlarca kedi yılı, milyonlarca insan yılı önce insanların bugünkünden çok farklı olduğunu duymuştu. Maymunlar gibiymişler o zamanlar. Çok gelişkin bir maymun türünden geliyorlarmış belki de. Öteki hayvanlar, örneğin kediler de böyle bir evrim geçiremezler mi? Neden olmasın? Son zamanlarda sık sık gelen o tuhaf duygu içini bir kez daha yalayıp geçti. Vakit öldürüp oyalanmak için bu güzel Eylül gününde bahçede oturmuş yiyip içen insanların konuşmalarına kulak kabarttı. Eskiden daha memlekete dönmeden uzak ülkelerden tanıdığı o kedisiz karı koca ara sıra Nina'ya mektup yolladığı çok yolculuk eden, kedi sevmeyen uzun boylu yalnız adam, bir de kısmetin sahipleri ve kendi hanımıyla bey, bir yandan bu güzel sonbahar gününün tadını çıkarırken, bir yandan her zamanki gibi tartışıyorlardı. Kirli istifini fazla bozmadan göz ucuyla onları seyre koyuldu. Kedi sevmeyen adam bir yana, her zamanki gibi çift çiftler. Nuh'un gemisindeki hayvanlar gibi. Bunca zamandır insanlarla yaşıyordu ama insanların bir dişi bir erkek sürekli birlikte olmalarına alışamamıştı bir türlü. Komik buluyordu bu durumu. Biz kediler böyle komikliklere düşmeyiz hiç değilse. Bir dişiyle bir erkek mırnağlaşır, sonra özgür ve bağımsız hayatlarını sürdürürler. Ömür boyu aynı dişi ya da erkek kediyle birlikte olmak mı? Üf, ne can sıkıcı, ne tatsız, ne uygunsuz bir şey. Kirli bir dişi bir erkek çift çift kediler getirdi gözünün önüne. İnsanlar gibi pati patiye vermişler. Her yere birlikte gidiyorlardı. Manzara o kadar komik geldi ki kedi kahkahalarıyla gülmeye başladı. Hele bir kadın ya da erkek bu komik ikiliyi bozmaya kalkmasın. Ne gürültüler, ne kavgalar, ne gözyaşları, ne hırlaşmalar, bu kadar akıllı geçinen insanların bu kadar budala olmaları akıl alır şey değil. İnsanlar her zamanki gibi başkalarından konuşuyorlar ve her zamanki gibi onları haksız, tutarsız, yanlış buluyorlardı. İşte insanların bir başka tuhaf huyları daha. Düşündüklerini karşısındakilere açık açık söylemek yerine arkasından konuşmaya bayılırlar. Sevgisizlik değil, korkudan. Düşündüklerini açıkça söylerlerse arkadaşlarını kaybedeceklerinden korkarlar. Bahçede oturan insanların sesleri havada titreşiyor, birbirine çarpıp kırılıyor, karmakarışık bir uğultu olarak geliyordu Kirli'nin kulaklarına. Tanıdığı tanımadığı adlar, bildiği bilmediği kavramlar, bir ses yumağı olup yuvarlanıyor, üzerinde oturduğu duvarın taşlarına, duvara tırmanan sarmaşıklara takılıyordu. Bu ses yumağını çözebilmek, konuşulanları tam izleyebilmek için bütün kedi duyularını harekete geçirmesi, dikkat kesilmesi gerekliydi. Birbirine karışan konuşma gülüşme sesleri arasından sahibesinin sesini hemen ayırt etti. Hanımının sesini, hatta ne tuhaf susuşunu, sessizliğini dünyanın neresinde olsa milyonlarca ses arasından tanırdı. O abicimlerle, eyvallahlarla, nereden edindiği belirsiz ve sesin olağanüstü duygu yüküyle çatışan kabadayı uslup, o sitemden sevgiye, öfkeden sevince, hüzünden mutluluğa bir anda fırtına gibi geçiveren ses tonu, umulmadık bir anda, birden patlayıveren ve çevresindeki tüm havayı titreştiren O gürültülü kahkaha. Çok eskiden daha yavruyken hanımının kahkahasından korkup minder altlarına büzüldüğü günleri hatırladı. Onun ses titreşimlerinin şiddetinin ve acımasız tok sözlü eleştirilerinin bir öz eleştirisi olan gürültülü kahkahasının ardındaki büyük sevgi ve duygu yükünü bulana kadar sürmüştü bu korku. Oysa şimdi bu yüksek perdeden çınlayan ses, bu kahkaha, kedinin benliğinin bir parçası, onsuz yaşanamayacak bir şey olmuştu. Eyvallah, kabul ediyorum diyordu hanıma. Evet abicim, yanıldık ama neresinde? Hiçbirimiz tam söyleyemiyoruz bunu. Doğru olan neydi? Dünyadaki bütün bu rezillikler mi? Dünyaya baktıkça utanıyorum. Hem böyle bir dünyadan, hem de bu dünyayı değiştirebilmek için artık hiçbir şey yapmıyor olmaktan. Kedimiz, köpeğimiz, bahçemiz, o çok önemli işlerimizde burada kıçımızı kırmış oturuyoruz işte. Eşekler gibi çalışıyoruz sabahtan akşama kadar. Akşam geç vakit gelip iki laf edip ya da edemeyip yatıyoruz. Arada sırada böyle bir buluşup görüşebiliyorsak halimize şükrediyoruz. Hayır, kabul etmiyorum dedi bey. Her sözcüğü ölçüp biçen ağır ve tek düze konuşmasıyla. Ben bir şeyler yapıyorum örneğin. Belki eskiden alıştığımız tarzda bir politik çalışma değil bu. Ama çok daha önemli, çok daha kalıcı ve yararlı. Üstelik büyük yanlışlar yapıldığına da katılmıyorum. Tarih hep böyle gelgitli oldu. Paris Komünü'nden sonra Avrupa'ya yeniden çeki düzen verilirken ve eski düzen restore edilirken 1789-1848, 1870'ler artık bitti sanılıyordu ama hala sürüyor. Sesler birbirine karıştı. Daha yüksek sesle tartışmaya başladılar. Kirli bu seslere, bu tartışmalara alışıktı. Tartışma konuları yıllardır pek değişmiyordu. Ama bir süredir havada uçuşan ses dalgalarının boyutlarını, duygu titreşimlerinin şiddetini kedi duyularıyla ölçtüğünde, eskiden var olmayan bir uzaklık, keskin bir çaresizlik, bazen umutsuzluğa, bazen öfkeye dönüşen bir keder duymuşuyordu. Hanımının kahkahası bile doğal parlaklığını yitirmiş, ağlayan bir yüzdeki gülen palyaço maskesi olmuştu sanki. İnsanların konuşmalarından, tartışmalarından pek çok şey öğrendiğini itiraf etti kendi kendine. Buralarda kedi çevrelerinde, hatta sahiplerinin arkadaş çevrelerinde bile adı akıllı bilge, insanlara göre de matrak kediye çıktıysa, bunu biraz da yetiştiği evde duyduğu konuşmalara borçluydu. Kuruluğa ve boğaza bakan bahçe duvarının üstünde gerinliği besledi. Güneş sol böğrünü iyice ısıtmıştı. Sağ yanını döndü güneşe, böyle çevrede çevrede ısınmaktan hoşlanırdı. Son zamanlardaki huzursuzluklarının nedeni, kendi düşüncelerinin, kendi yaşam biçimlerinin, kendi yollarının en doğru olduğuna inanmaları ya da tam inanmasalar bile böyle görünmek istemeleri. Örneğin benim sahiplerim her şey kusursuz, lekesiz olsun isterler. Belki benim kara lekelerim bile rahatsız ediyordur onları. Bu yüzden kirli dedirtmezler bana da, benli derler. Nina'nın sahibi olan adam, kirli diye çağırmakta direttikçe, bey o kadar değil ama hanımım şakacıktan değil, gerçekten de kızar. Biraz zevzek, biraz densiz bulduğu o adama kızgınlığını, bazen bir konuşmasının ortasında hatta telefonda onu azarlayarak çıkarır. Her şeyin güzel ve kusursuz olmasını istemek suç değil tabii. Ama insanlardan kusursuz olmalarını beklemek, sonra da niye kusurlular diye onlara kızmak, tam insanca bir saçmalık. Arthur'un Nina'nın gecenin mektuplarında sürekli sordukları sorular geldi aklına. Biraz eğlence olsun diye, biraz da kendisine gösterilen saygı ve güveni dağıtmamak için katıldığı ve önemser göründüğü sahiplerinin sırlarını araştırma projesine ışık tutabilecek önemli bir ipucu yakaladığını hissetti. Kusursuzu, güzeli, doğruyu aramak bütün hayatlarını doldurmuş. Hayatlarının anlamı, yaşamalarının nedeni olmuş. Sonra tam bulduklarını sandıkları anda bir de bakmışlar ki doğru sandıkları yanlış, kusursuz sandıkları eksik, güzel sandıkları çirkinmiş. Kısmetin sahibi bir yandan ağzını doldurduğu baklavaları aceleyle yutarken bir yandan kendi sahibine laf yetiştirmeye çalışıyordu. Hiçbir yanı sana girmediğinden böyle soğukkanlı, olgun değerlendirmeler yapman kolay. Hadi ilk yılları bir yana bırakalım. Son 5 yıl benim burada anam bilmem ne oldu. Beni gemi aslanı gibi sürdüler öne, kendileri Avrupa'da siyasi mültecilik oynadılar. İşkencelerden, hapiste kalmaktan falan söz etmiyorum. Bu işler ilk kez gelmiyor başımıza. Yarısı da kendi kelekliğimdendi zaten. Asıl söylemek istediğim, hazmedemediğim, unutamadığım şey, o koca yapının sorumluluğunu üstüme yıkıp enkazı kaldırmaya bile tenezzül etmemeleri. İnsan denen Yaratığa güvenimi bu yüzden kaybettim ben. 10 yıl. Ne 10 yılı? 20 yıl birlikte yürüyorsun. Her bir boku birlikte yiyorsun. Sonra bir gün önde koşarken arkana baktığında arkanda kimsecikler yok. Neden? Yanıt hazır. Kendimizle hesaplaşıyoruz. Düşüncelerimizi gözden geçiriyoruz. Sorguluyoruz. Bir sorgulamadır, gidiyor. Marksizmi sorgulamadan önce biraz da kendi ahlakımızı sorgulasak. Kirli, keskin gözleriyle kendi hanımının gözlerini aradı. Pek çok şey anlasa da haklıyla haksızı tam ayırt edemediği bu tartışmalarda hanımının aklına güvenirdi. Onun sesini çıkartmadan baş sağladığını, kısmetin sahibine sevecen ve onaylayan bakışlarla baktığını görünce sevindi. Kısmetin sahibini severdi. İnsanları kedi sevenler ve kedi sevmeyenler diye, kedi sevenleri de kediyi kedi için sevenlerle, kediyi kendi keyfi için sevenler diye ikiye ayırırsak, kısmetin sahibi kediyi kendi için değil, kedi için sevenlerdendi. Kedisi olmayan çiftin erkeği heyecanla atıldı. Kendi ahlakımızı gözden geçirmeye karşı çıkmıyorum. Ama adama sorgulama ve vazgeçme hakkında tanıyın. Örneğin ben de vazgeçtim arkadaş. Arkamdan dönek diyeceksiniz belki de. Evet döndüm. Ama kimilerinin dedikodumu yaptığı gibi köşeyi dönüp zengin olmak için mi? Hayır. Dünyaya bakıyorum, kendi geçmişime bakıyorum, çevremizdeki insanların haline bakıyorum ve açık açık yanlıştı diyorum. Yanlış dediğim andan başlayarak da artık o yanlışı namus borcu diye savunmaktan vazgeçiyorum. Bu yüzden karalayamazsınız beni. Ona karşı da bu kadar acımasız ve anlayışsız davranamazsınız. Senin durumunla onun durumu farklı dedi Kısmetin Hanım'a. Sen sıradan neferdin, o generaldi. Hem de generalliği kimselere kaptırmayan cinsten. Zafer beklerken bayrağı eline alıp, rütbelerini kuşanıp en önde gitmişsen, bozgun sırasında kaçıp kendi başını kurtaramazsın. Hayatta her şeyin bir bedeli var. Buna diyecek lafım yok dedi kedisiz adam. Ama bana öyle geliyor ki sizler, yani şu son yılları hep bu ülkede geçirenler, hala ortodoksunuz, dünyadaki değişmelerin dışındasınız hala. Akıllı yüzlü, sincap renkli saçları güneşte küçük pırıltılar saçan kedisiz kadın, havayı yumuşatmak ihtiyacını duydu. Aslında aynı noktaya hepimiz aynı zamanda varmıyoruz. Son birkaç yılda ne kadar değiştiğimizi düşünün bir. 3 yıl önce hiçbirimiz bugün sorduğumuz soruları sormuyorduk. Bir zamanlama farkı var aramızda. Belki çevreyle, belki de kişilikle ilgili bir fark. Yani siz kelekler geri kalmışsınız. Birkaç yılda siz de bizim bugün vardığımız mertebeye erişirsiniz mi demek istiyorsun sen? Tartışmanın kavgaya, düşünce ayrılığının karşıtlığa varmasını engellemek için atılan yapay kahkahalar yükseldi. Kirli, bu kahkahaların ardında gizlenen uyumsuzluğu, uzaklığı, yol ayrımını bıyıklarının ucunda, sırtındaki tüylerin ürpertisinde hissetti. Kısmetin Hanım'ı konuyu değiştirmek istedi. Geçen hafta iş için yurt dışına gitmiştim, bizimkilere de uğradım. Artık iyiden iyiye dönüş havasına girmişler. Kirli kimlerden söz edildiğini hemen anladı. Ninalara gitmişti demek. Büyük bir ilgili kulak kabarttı. Sahi onlar ne yapıyorlar? Boyuna geciktiriyorlar dönüşü. Bana kalırsa bir an önce dönmeleri iyi olurdu. Hiçbir üretim yapmadan, ortaya bir şey koymadan yaşıyorlar oralarda. Rahatları iyi herhalde ama yapabilecek bu kadar iş, ucundan tutabilecek bu kadar yük varken daha fazla vakit öldürmelerini doğru bulmuyorum ben. Konuşan kendi sahibiydi. Her zamanki gibi yine bir şeylerden memnun değildi işte. 10 yıl sonra dönüş, hele de okul çağında çocuk olunca karşıdan görüldüğü gibi kolay değil öyle. Üstelik nereye dönüyoruz sorusunu soruyorlar haklı olarak. 10 yıl önce bıraktıkları hiçbir şey yerinde yok. Hepsi yıkıldı, dağıldı, yok oldu. Sanki koca bir mezarlığa döneceğiz diyorlardı. Yalnız onların sorunu değil ki bu. Nerede olursak olalım, hepimiz için aynı şey söz konusu. Hepimiz biraz sürgünüz artık şu dünyada. Onlar belki uzakta oldukları için, belki de Avrupa buraya göre dünyada neler olup bittiğine çok daha açık olduğu için krizi biraz daha ağır yaşıyorlar. Ne olursa olsun burası farklı bir ülke, farklı bir iklim. Bilmemenin, duymamanın, görmemenin mutluluğundan söz edebilir mi bilmiyorum. Ama sanki bu ülkede dünyayı kasıp kavuran fırtınadan bir ölçüde korunuyoruz gibi geliyor bana. Oralarda bu mümkün değil. Kasırganın, tayfunun orta yerindesin, açıktasın ve yapayalnızsın. Bunun farkında oldukları için de ne olursa olsun dönmeye hazırlanıyorlar. Her şeyi dönüşe ertelemişler. Dönüş yeni bir amaç, başlı başına bir umut olmuş. Konuşmaları suskun dinleyen uzun boylu yalnız adam, Ben de yaz başında uğramıştım onlara dedi. Meğer siz kedileriniz kanalıyla akraba oluyormuşsunuz. Sizin kedi mi onların kedisinin yavrusuymuş, onlarınki mi sizinkinin kızıymış, her neyse böyle bir ilişki varmış aranızda. Çirkin yavruyu bize nasıl yutturduklarını da anlatmışlardı sana mutlaka. Evet anlattılar. En çirkin yavruyu size kakalayarak senin mükemmelliyetçi vıdı vıdılarının hıncını almışlar. Deyim onlara ait. Kirli Nina'dan ve kendisinden söz edildiğini duyunca dayanamayıp duvardan aşağı atladı. Hiç de çirkin olmadığını göstermek istiyordu şu dedikoducuları. İşte geliyor bizim sürtlük. Nina'nın sahipleri halt etmişler. Çirkin mi bizim kedimiz? Her gören bayılıyor. İlle de eleştirmek gerekirse... Kirli beyin sözlerini bitirmesine fırsat vermedi. Mırmav gırr. Bak gerekmez diyor dedi Kısmetin Hanım gülerek. Kirli hayretle kadının yüzüne baktı. Gerçekten anlıyor mu kedi dilini yoksa yalnızca rastlantı mı? Kadının ayakkabılarını, pantolonun paçalarını, çevresine yayılan havayı kokladı uzun uzun. Hayır, ne Nina'dan ne de başka bir kediden mektup yoktu. Yalnızca Kısmet'in kokusu sinmişti her yanına. Özensiz, basit, ağır bir koku. Sokak kedilerinin bir eve kapılansalar bile kaybolmayan, değişmeyen kokusu. Kötü ve itici bulduğu bu kokuda kendisini anlaşılmaz ve dayanılmaz biçimde çeken bir şey olduğunu itiraf etti Kirli. Bir doğallık ve özgürlük tadı, karşı konmaz bir cinsellik, bütün hayvan içgüdülerini ayaklandıran vahşi bir şey. Bu kokuyu taşıyan kedilere kavuşma tutkusu sardı içini. Bahçe kapısının önünde miskin miskin uyumakta olan köpeğin üstünden atlayarak bir sıçrayışta kapıyı açtı ve kendini Arnavut kaldırımlı tozlu yolda buldu. Çarşıya doğru yokuş aşağı inerken büyük ve neredeyse yıkıldı yıkılacak ahşap konağın kedisi takıldı peşine. İri sarman bir erkek kedi. Çevrede ne kadar dişi varsa hepsini ensesinden tutup yere yatırabileceğini sanan pis zampara cinsten. Kirli onun neredeyse insan dişileriyle bile mırnağlaştığına, en azından onları da arzulayıp beceremese bile kucaklarına o niyetle çıktığına inanıyordu. Adı da kendisi gibi sarman olan bu azgın yaratıktan hem tiksiniyor hem de içindeki o anlatamadığı çelişkili duygularla onu arzuluyordu. Sarmanın biraz yalvaran, biraz tehdit eden boğuk ve kaba mırnağlamasını, sindirilmiş çiğ balık ve çöp tenekesi kokan nefesini sırtında hissedince kaçmaya başladı. Her şey bir yana bu azgın ve azman kızıl sarı serseriden yavru edinmek istemiyordu. Kirli önde, sarman arkada, yokuş aşağı bir koşu tutturdular. Kapı önlerine konmuş çöp tenekeleri, çocukların dokuz taşlı da hırsız polis oynamak için üst üste diktikleri taşlar, bodrum katlarının sokakla aynı hizadaki pencerelerine yerleştirilmiş, dalları yumurta kabuklu ve maşallahlı karanfil saksıları devrildi. Yokuşu tırmanmakta olan birkaç kişi korkuyla irkilip kenara çekildiler. Kuduz salgını var diyorlar, sonra da şu pis kedileri toplamıyorlar diye söylendi biri. Arkadaşı belediyenin rüşvet ve yolsuzluktan başka işi olmadığını söyledi. Oyunları bozulan çocuklar kızışmış pis azgınlar diye bağırıp arkalarından birkaç taş attılar. Kirli sarmanın pis kokan nefesini artık ensesinde duymaz olmuştu. Arayı açmayı başardım demek, keşke kaçmasaydım diye hayıflandı bir an. Sonra onu tam karşısındaki bahçe duvarının üstüne dinlemiş, kalın ve sık incir ağacı yaprakları arasından kendini gözetlerken gördü birden. Az kurnaz değil, arkadan dolanıp önüme çıkıyor. Derme çatma duvarın ardından tanıdık bir miyav ve tanıdık bir koku yükseldi. Kısmet bu, çılgınlar gibi koşarken onların evine kadar varmışım meğer. Kısmet'in sesi kıskanç ve öfkeliydi, sarmanı görmüş olmalı. Şimdi büyük çıngar başlayacak işte. Bu sarı zamparadan hiç hoşlanmadığını birkaç kez söylemişti Kirli'ye. Kirli Kısmet'in sarmanı kıskandığını biliyordu. Sarman tünediği bahçe duvarının üzerinde bir yandan dengesini korumaya, bir yandan da sağ ön patisiyle duvara tırmanmaya çalışan Kısmet'e engel olmaya çabalıyor. Zaten hain bakışlı olan yüzünü büsbütün korkunç ve çirkin yapan müthiş bir kas gerilmesiyle pıslıyordu. Pıslıyor değil, yılan gibi pıslıyor demek daha doğru olurdu belki. Ağzı neredeyse kulaklarına birleşmiş, üst dudağı bütün dişlerini gösterecek biçimde kasılıp burnuna yapışmış, kulakları arkaya doğru kaymıştı. Kuyruğu incir yapraklarına darbeler vura vura durmaksızın sallanıyordu. Tam zamanı diye düşündü Kirli. Şimdi ben de bu yandan atladım mı üstüne, kısmetli bir olup bu yarmayı haklarız. Bütün bedenini gelip bütün dikkatini bir noktada yoğunlaştırarak duvarın üstüne sarmanın tam arkasına atladı. Bir an başı döndü, düşecek gibi oldu ama kedilere özgü bir çeviklikle dengesini hemen buldu. Havada sarı beyaz tekir tüyler uçuştu. İncir ağacının dalları fırtınaya tutulmuş gibi sallandı. Sarı, tekir, siyah benekli beyaz üç kuyruk birbirine karışıp sarmaştı. Pıs pıs mırnav sesleri arasında sarman koca bedeniyle duvardan aşağı sokağa yuvarlandı ve anında doğrulup kaçıp gitti. Her şey bir anda olup bitmişti. Solucanlı, nemli, kara toprak avluda yürekleri hala çılgınlar gibi çarparak kısmetle karşı karşıya duruyorlar ve birbirlerine bakıyorlardı. Kirli kısmetin gözlerindeki pırıltıları ve bıyıklarının belli belirsiz titreştiğini gördü. Kısmeti ilk tanıdığı andan başlayarak bir gün bu anın geleceğini hissetmişti. Tam delikanlık çağı diye düşündü. Beni ne zamandır arzuluyor. Henüz pek genç ve deneyimsiz ama bunun da bir başka tadı olmalı. Azgın baba sarmanı yüz vermediği için anlık bir pişmanlık yaladı içini. Hiç fena değildi geçen kez. Sonra sırf adet yerini bulsun, cilve olsun diye kaçar gibi yapıp incir ağacına tırmandı. Kısmet arkasından geldi ve daha ağacın üzerindeyken geçirdi dişlerini ensesine. Kirli kendini bıraktı, birlikte çürümüş kök ve nem kokan toprağa yuvarlandılar. Mırr, mav, pıs, gözlerinde şimşekler çaktı. Yakıcı, sanki acı veren bir elektrik akımı bütün bedenini dolaştı. Yüreğine saplanıp kafasında, beyninin içinde yankılandı. Bir an sonra salaş bahçe duvarının üstünde batan güneşe karşı yalanıp temizlenmeye başlamıştı bile. Deniz kıyısına inen iskelenin hemen yanındaki balıkçılar çarşısına indiğinde denizin karşı yakasındaki kubbelerin ve minarelerin ardında batan güneş beyaz yılların camlarında çoktan kızıl yangınlar tutuşturmuştu. Önce saldırgan kızıl, sonra altın rengi, sonra uçuk gümüşü renklerle parlayan deniz, yeşil tepeler, hatta sahiplerinin çok kızdığı cinayet bu dedikleri karşı yakadaki yüksek beton binalar, günün son kızıl ışıklarının tarifsiz bir pembeliğe büründüğü bu masal dünyası, kedinin içine hayranlıkla, sevinçle, anlayamadığı karmakarışık bir duyguyla doldurdu. Sonra bu duygu dalga dalga yüzüne bıraktı yerini. Son zamanlarda bir tuhaflık var bende. İçimi dolduran bu duygular, bu titreşimler, bu koku, ses ve ışık bana yabancı sanki. Biraz sonra sarmanı hem arzulayıp hem nasıl ondan kaçtıysa kedi yüreğini ara sıra yoklayan bu hoş mu, nahoş mu olduğunu anlayamadığı duygudan da hem rahatsız oluyor hem de bu duyguyu daha şiddetli yaşamak için yanıp tutuşuyordu. Kuyruğunun, tüylerinin, patilerinin bedeninin yerinde olup olmadığını yoklama gereğiyle uzun uzun yalandı. Hem benim hem de ben değilim. Ne tuhaf. Balıkçılar tezgahlarını toplamışlardı. Pazar günleri geç vakte kadar kalmazlar. İskelenin yanındaki küçük meydan, kedilerin ve buradan geçip kıyı meyhanelerine gidenlerindir artık. Kepenkleri indirilmiş dükkanların önündeki kalıntıları çekiştiren, boş balık tablalarını yalayan kedilere doğru yürüdü. Hepsi oradaydılar işte. İncecik kuyruklu, incecik bedenli sırım gibi balıkçı kedileri, uzun tüylü beyaz göğüslü tekirler, yüzlerine komik bir korsan görünümü veren lekeleriyle kahverengi sarı, siyah-beyaz karışımı dişiler, buralara nereden düştüğü belli olmayan, bir gözü mavi, bir gözü yeşil, bembeyaz, sevimsiz bir cins kedi, beyaz göğüsü, beyaz patileri ve beyaz kuyruk ucuyla Felix türü bir dişi,